Merhaba. Bugün elimizdeki kaynak üzerinden yapay sinir ağları ve derin öğrenme konusuna şöyle bir giriş yapalım diyoruz. Nedir bu sinir ağları tam olarak? İstersen basit bir örnekle başlayalım, hani konut fiyatı tahmini gibi. Diyelim ki elimizde bir sürü evin metrekaresi var, bir de fiyatları. Amacımız ne? Bu ikisi arasında bir ilişki kurup, metrekareye bakarak fiyatı tahmin edecek bir formül, bir fonksiyon bulmak.
Evet, bu basit örnek bile aslında bir sinir ağının en temel mantığını gösteriyor. Mesela kaynakta da bahsedildiği gibi ev fiyatı negatif olamaz, değil mi? O zaman basit bir düz çizgi yerine sıfır noktasında bu çizgiyi büküyoruz ki fiyat sıfırın altına düşmesin. İşte tek bir yapay nöron kabaca böyle bir işlev görüyor. Kaynakta adı geçen ReLU fonksiyonu da, hani Rectified Linear Unit aslında, tam olarak bu. Negatifse sıfır, değilse aynen devam. Bu tek nöronu da bir Lego parçası gibi düşünebiliriz aslında. Bunları birleştirerek çok daha karmaşık, çok daha yetenekli ağlar kuruyoruz.
Peki işler biraz daha karışınca ne oluyor? Yani sadece metrekare değil de işte yatak odası sayısı, evin bulunduğu yer, posta kodu, hatta mahallenin gelir durumu gibi başka faktörler de eklersek.
İşte o zaman işler daha ilginçleşiyor. Kaynak diyor ki, bu sefer doğrudan fiyata odaklanmak yerine belki arada başka şeyleri, hani aile büyüklüğüne uygun mu, okula yakın mı, ulaşımı kolay mı gibi ara özellikleri kendi kendine keşfedip bunları kullanarak sonuca, yani fiyata ulaşmaya çalışabilir. İşte bu derinleşme dediğimiz şey biraz da bu.
Bu kendi kendine keşfetme olayı, yani denetimli öğrenme dediğimiz şey bu mu oluyor tam olarak?
Yeteri kadar girdi evin özellikleri diyelim ve beklenen çıktı. Evin fiyatı verirsen yapay sinir ağları, yani YSA, aradaki o karmaşık ilişkiyi çözen fonksiyonu bulmakta şaşırtıcı derecede başarılı olabiliyor. Kaynak da zaten günümüzdeki yapay zeka kaynaklı ekonomik değerin çok büyük bir kısmının tam da bu denetimli öğrenmeden geldiğini söylüyor. Özellikle şeyde, çevrim içi reklamcılıkta falan. Hangi reklama tıklarsın, tıklamazsın, bunu tahmin etmek gibi. Çok karlı bir alan bu.
Reklamlar tamam. Başka hangi alanlarda görüyoruz bunu? Kaynakta birkaç örnek vardı sanki.
Var tabii. Mesela bilgisayarlı görü, yani resim tanıma. Fotoğrafta ne var onu anlama. Veya konuşma tanıma, sesimizi yazıya çevirmesi, makine çevirisi, hani diller arası çeviri, hatta sürücüsüz arabalar bile kameradan yoldaki diğer arabaların yerini falan anlamak için kullanıyorlar.
Anladım. Farklı işler için farklı ağ yapıları gerekiyor o zaman. Kaynakta CNN, RNN gibi kısaltmalar geçiyordu.
Evet, evet. İşe göre uzmanlaşmış yapılar kullanılıyor. Mesela resimler için genelde CNN dediğimiz konvolüsyonel sinir ağları daha iyi. Çünkü bunlar resimdeki desenleri, kenarları, köşeleri falan katman katman işleyerek tanımakta çok iyiler. Ses veya metin gibi böyle bir sırası olan veriler içinse RNN, yani tekrarlayan sinir ağları daha uygun. Çünkü onlar bilginin akışını, bağlamını, hani bir önceki kelime neydi gibi daha iyi takip edebiliyorlar.
Tamamdır. Kaynakta bir de yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri diye bir ayrım vardı. O ne demek oluyor?
Şöyle düşünelim, yapılandırılmış veri hani Excel tablosu gibi düzenli, sütunları belli veriler. İşte o ev özellikleri tablosu gibi. Yapılandırılmamış veri ise daha ham, dağınık halde. Mesela bir fotoğraf, bir ses kaydı, bir e-posta. Bunlar yapılandırılmamış.
Anladım.
Bilgisayarlar eskiden beri yapılandırılmış veriyi daha kolay işlerdi. Ama derin öğrenmenin asıl büyük başarısı, işte bu resim, ses, metin gibi yapılandırılmamış verileri anlamada çok daha iyi hale gelmesi oldu. Medyada hep kedi tanıyan yapay zeka falan duymamızın sebebi de bu aslında. Çünkü bize daha çarpıcı geliyor, daha akıllı gibi duruyor. Ama kaynak şunu da vurguluyor. Kısa vadede yaratılan ekonomik değere bakarsak aslan payı hala yapılandırılmış verilerle yapılan işlerden geliyor. İşte o reklam optimizasyonu, talep tahmini gibi.
Peki madem bu fikirler hani sinir ağı mantığı falan 10 yıllardır var, neden şimdi bu kadar patladı? Neden şimdi bu kadar etkili oldu? Kaynakta bununla ilgili bir analiz vardı diye hatırlıyorum.
Evet, evet vardı. 3 temel sebep öne çıkıyor gibi görünüyor. Birincisi veri. Yani dijitalleşmeyle birlikte inanılmaz miktarda veri birikti. Hani büyük veri dediğimiz şey, geleneksel algoritmalar bir noktadan sonra daha fazla veriden pek faydalanamazken, büyük sinir ağları, özellikle derin olanlar, daha çok veriyle daha iyi öğrenmeye devam ediyor. Bu çok önemli bir fark.
Tamam, veri bolluğu bir. İkincisi neydi?
İkincisi, hesaplama gücü. Özellikle GPU'lar, yani ekran kartları sağ olsun, çok daha büyük ağları çok daha hızlı eğitebiliyoruz artık. Eskiden aylar sürecek eğitimler, şimdi günler, hatta saatler sürebiliyor.
İşlemci gücü yani.
Aynen. Üçüncüsü de algoritmik yenilikler. Mesela başta konuştuğumuz ReLU aktivasyon fonksiyonu gibi daha basit ama daha hızlı çalışan yöntemler bulundu. Ya da eğitim algoritmalarında iyileşmeler oldu. Bunlar eğitim sürecini çok hızlandırdı. Eğitim ne kadar hızlı olursa, o kadar çok fikir deneyebiliyorsun, o kadar hızlı ilerliyorsun. Bu deneme yanılma döngüsü çok kritik.
Anladım. Yani veri, hesaplama gücü ve daha iyi algoritmalar. Bu üçü bir araya gelince bugünkü patlama yaşandı.
Aynen öyle diyebiliriz. Parçalar yerine oturdu sanki.
Tamam. O zaman şöyle bir toparlayalım. Gördüğümüz gibi yapay sinir ağları dediğimiz şey temel olarak girdilerle çıktılar arasında bir eşleştirme yapmayı öğreniyor. Ve bunu özellikle elimizde bol veri ve güçlü bilgisayarlar varken inanılmaz iyi yapıyorlar. Farkında olmasak bile aslında günlük hayatta kullandığımız birçok teknolojinin, birçok servisin arkasında bu mantık var. Peki bütün bunlar senin için ne ifade ediyor? Yani bu dinlediklerin ne işine yarayacak?
Ya bence şu önemli, bu temel mekanizmayı anlamak, hani yapay zeka hakkında duyduğun şeyleri daha doğru bir yere koymana yardımcı olabilir. Bunların böyle sihirli bir değnek olmadığını, aslında veriye, hesaplama gücüne ve akıllı algoritmalara dayandığını görmek önemli. Kaynakta da belirtildiği gibi, bu üç alandaki ilerlemeler devam ettikçe yapay zekanın yetenekleri de artmaya devam edecek gibi duruyor.
Kaynak bize YSA'ların nasıl öğrendiğini, yani girdiden çıktıya eşleştirmeyi nasıl yaptığını anlattı. Peki, o zaman şu soruyu da düşünmeden edemiyorum. Madem öğrenme konusunda bu kadar güçlü araçlar geliştiriyoruz, onlara neyi öğrenmelerini istediğimizi, yani hangi hedeflere ulaşmalarını, hangi değerlere göre hareket etmelerini beklediğimizi nasıl doğru bir şekilde tanımlayacağız ve bu tanımların belki de hiç beklemediğimiz, öngöremediğimiz sonuçları neler olabilir? Bence bu üzerinde kafa yormaya değer bir soru.